Ayrım 4, sayfa 27. Yozlaşmanın sorunları. Ama bu aynı zamanda bütünü açısından yozlaşma sorunu sayılan olgunun da çok açık bir uygulamasıdır. Yozlaşmanın, gerilemenin ve çöküşün öğelerinin Avusturya'da geçerlilik kazandığı ve bu ülkenin 20. yüzyıldaki tinsel tutumunu çok yönlü etkilemiş olduğu tartışılamaz. Musil de çoğu kez yozlaşmış bir yazar olduğu gibi toptan lanetleyici bir yargı ile sık sık gözden çıkarılmıştır ve çıkarılmaktadır. Kendisi bir defasında şu alaylı saptamayı yapmıştır. Aradan, ilk romandan Niteliksiz Adama kadar Ernst Fischer. Geçen onca yıldan sonra Alman edebiyatından ancak şu karne ile mezun olabilirdim. Hal ve gidiş olağan dışı. Yetenek, taşkınlıklara kayma eğiliminde olmakla birlikte, bugün bile Avusturya'da çok kullanılan bir ders kitabında hala sapkın bir yazar diye gösterilmekteyim, kırılgan, abartılı bir başlangıcın ardından özel şeyleri sevenlerden oluşma küçük bir çevrede ancak orta düzeyde bir ilgi uyandırabildi. Ve yoz, sapkın bir yazar olduğu yolundaki suçlama o zamandan beri kesilmiş değil. Şimdi Musil'in eseri gerçekten de yozlaşmayı yansıtan büyük bir aynadır. Gel gelelim bu, salt yansıtmayla yetinen, güzelleştiren, çarpıtan bir ayna değil. Fakat tuhaf olmakla birlikte büyük bir ahlakçının kendisi için bir bilgilenme ve ders alma aracı niteliğiyle tasarımladığı, tutkularla dalgalanan bir aynadır. Bizim yapmamız gereken ise yozlaşma ve yoz yazar gibi basma kalıp kavramları daha dikkatle ele almayı ve her olayı dürüst bir tutumda incelemeyi öğrenmektir. Çökmekte olan bir toplumda yaşayan yazar, bu çöküşü betimlemekten kendini alamaz. En kötüsü ise yazarın kendini ve okuru tedirgin edici olgular konusunda aldatmaya kalkışması, pisliği altında kaplaması ve dünyanın çoktandır çığırından çıkmış olmasına karşın sanki bu dünyada her şey çok iyi gidiyormuş gibi yapmasıdır. Boş sözler ve yalan, edebiyatın ölümcül günahıdır. En iyisi ise yazarın, Maxim Gorki gibi kendini yükselmekte ve geleceği göstermekte olan sınıfla özdeşleştirmesi, can çekişen bir dünyada oluşmakta olan dünyayı da algılamayı ve onu biçimlemeyi başarmasıdır. Musil, Gorki'den çok etkilenmiştir. Güncesinde şöyle yazar. Daha önce birkaç kez yaşamımı yazmayı düşünmüştüm. Bugün Gorki'nin öz yaşam öyküsünün ikinci cildini de okuduktan sonra ise bunu yapmaya başlıyorum. Aslında özellikle şimdi bundan vazgeçmem gerekirdi. Çünkü bu olağanüstü yaşamla karşılaştırıldığında benim yaşamım kayda değer hemen hiçbir şey içermiyor. Yalan söyleyen edebiyatçı ile Gorki'nin olağanüstü yaşamı, toplumu çöküşü ve oluşuyla bir bütün olarak yansıtan yaratısı arasında ne yalan söyleyen ne de Gorki'nin yolundan gitmeyi başarabilen yazarlardan oluşma renkli bir yelpaze vardır. Burjuva'nın aydınlanma çağının ve düşünce ile gerçeklik arasında oluşan ama çok yüksek bir gerilimin sarsıntılarını yaşayan, kararlılıktan uzak, klasik nitelikte kısa bir denge döneminin ardından bölünme başladı. Bir yanda klasik dönemin işlemiş olduğu biçimlere sımsıkı sarılan ve artık vebaya yakalanmış olan ne varsa hala sağlıklı diye göklere çıkaran Heinrich von Kleist'in bu konum için bulduğu tüyler ürpertici simge. Guiscard can çekişmektedir. Ama çadırın önündekilerden hiçbiri onun ölümünün kaçınılmaz olduğunu bilmemelidir. Her türden taklitçiler vardır. Öte yanda ise sürekli karakter değiştiren, iç çelişkilerle dolu isyan varlığını sürdürmektedir. Romantizm de böyle bir isyandı. Taşıdığı bütünüyle gerici çizgilerin yanı sıra, romantizmin kapitalist burjuva dünyası karşısında kapıldığı hakiki dehşeti ve bu dünyaya başkaldırışını görmezlikten gelmek yanlış olur. Unutulmamalıdır ki Fransız aydınlanmasının büyük geleneğini sürdüren ve gerçek anlamda devrimci bir yazar olan Stendhal, romantizmi devrim sonrasının sulu gözlülüğüne karşı bir başkaldırma saydığı için kendini bir romantik diye adlandırmıştı. Bunun gibi l'art pour l'art, yani sanat sanat içindir güzellik, güzellik içindir anlayışı da içinde yalnızca toplumdan acı duyarak geri çekilme aristokrat bir tutumla tepeden bakma öğesini değil, fakat kapitalist edebiyat pazarı ve liberal burjuvazinin kendini beğenmiş sıradanlığı karşısında duyulan bir tiksintiyi de barındırmaktaydı. Bunun ardından naturalizmin isyanı, yani kapitalizmin dünyasındaki çirkinliklerin, başka deyişle artık doyuma ulaşmış ahlakçı basma kalıp söylemlerin suratına kenar mahallelerin pisliğini çarptığı, umarsız avluların, havalandırılmamış yatakların ve evliliklerin, karanlık meyhanelerin ve genel evlerin kokusunu, ter, içki ve kaba cinselliğin buharlarını yaydığı için konuşulması yasak olanın cesaretle açığa çıkarılması geldi. Ve sonuç olarak dışa vurumculuk da özü açısından burjuva dünyasının çirkinliğine karşı bir isyan, bir çığlık, korku patlaması, çaresizliğin öfkesi, bir başka duruma ilişkin bulanık bir vizyon, köklü değişme ve yenilemeye yönelik bir özlemdi. Bazı dışa vurumcuların ve fütüristlerin, İtalya'da Marinetti'nin, Almanya'da Ben'in, Amerika'da Pound'un dışa vurumculuğu ve fütürizmini bir gericilik dağarcığı olarak belirleyebilmek için faşist olduklarına dikkat çekilmiştir. Burada anımsatılması gereken Mayakovski, Beher, Toller, Aragon ve Eluard gibi başkalarının kendilerini işçi hareketiyle birleştirdikleri, dolayısıyla birbirine karşıt sonuçlara da ulaşılabileceğidir. Bütün bu edebiyat akımlarında burjuva dünyasına yönelik isyana yozlaşmanın önemli öğeleri de sinmişti. Ama hepsinde aynı zamanda ilerlemeye zorlayıcı, avantgard nitelikte bir tedirginlik de etkindi. Ve bütün bu akımların yanı sıra kendilerini bunların hiçbirine adamamış olan, yalnızca birkaç ad vermek gerekirse, Marcel Proust, Knut Hamsun, Frank Wedekind, Thomas Mann, Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Robert Musil gibi büyük yazarlar vardı. İçinden geldikleri ve hesaplaştıkları dünyanın yozlaşmasının bunları nasıl, nedenli güçlü ve derin etkilediği, bu yazarların panzehiri, yani yapıcı maddeyi ne ölçüde yaratıcı bir biçimde ürettikleri saptanmak istenirse eğer, o zaman her birini ve tek tek bütün eserlerini ayrıntılı bir çözümlemeden geçirmek gerekir. Böyle titiz araştırmalar sırasında genel ve yozlaşma kavramı bağlamında kurucu göstergeler keşfedilecektir. Uç noktada yabancılaşma, akla ve hümanizma sırt çevirme, insanoğlunun nesnelerin gücüne teslim olması, akıl dışılığın şehveti, önemli bağlamların yitirilmesi, düş ile gerçeklik arasında var olan bir saatin tiktaklarının bir felaketin gök gürültülerini bastırdığı, ayrıntının dev boyutlar aldığı, her şeyin bir kaosta dağıldığı, ölçü ve değer duygusunun buharlaştığı, zorunluluğun, rastlantının cam kırıklarına karıştığı çelişkili konum, büyük bir olasılıkla bu türden göstergeler arasındadır. Ama aynı zamanda tek tek her olayda sorunun karmaşıklığının da bilincine varılacaktır. Haberci dışarıdan gözlemlediğini anlatır. Şair ve yazar ise nesneleri ve insanları betimleyebilmek için onların içinde olmak zorundadır. Onları kavrayabilmek için onlardan etkilenmelidir. Ve etkilenme yoluyla yaşamadığı şeye biçim kazandıramaz. Edebiyat, yaşantı iliterek bilgi de iletmiş olur diye not etmiştir Musil. Demek ki bir çöküşün dünyasında yaşayan yazar, zehri küçük dozlarda bir aşı olarak alsa bile bu dünyanın mikrobunu kapar. Baudelaire, büyük kentin tüyler ürpertici yalnızlığını kendisinden önce kimsenin yaşamadığı kadar yaşamıştır. Kalabalıkta yitip gitmiş bireyin bu yaşantısı, yozlaşmanın bir belirtisidir. Bunun aşılması, kavga eden kolektifin işidir. Ama yine de bu yaşantının dile getirilmesi, bilinç yoluyla algılatılması zorunluydu. Sözü edilen yaşantı, Baudelaire sayesinde bütün zamanlar için şiire dönüşmüştür. Peki, bu gerekli midir? Buna yanıt olarak, kendisini doğrudan ilgilendirmediği sürece, çökmekte olan burjuva dünyasında nelerin olup bittiği, hissedildiği ve düşünüldüğü önemsiz değil midir diye sorulabilir. Gel gelelim, işçi sınıfı da bu dünyada yaşamaktadır ve bu dünyada olup bitenlerin hepsi, yalnızca her fırtına değil, fakat her soluk onu ilgilendirir. Ayrıca edebiyatın işlevi gerçekliği bütün yönleriyle, gölge ve ışıklarıyla, ayrıntılarıyla yansıtmaktır. Ve başlangıçta yalnızca hafif bir esinti, bir gölge niteliğini taşıyanın gelişme sürecinde önem kazandığı ender değildir. Üçüncü olarak belirtilmesi gereken nokta ise, görünüşte sapa, tuhaf, karışık, reddedilmiş, hatta patolojik olanı konu alan edebiyata önemli bilgileri ve etkisi, kapsamlı keşifleri de borçlu olduğumuzdur. Eğer Thomas Mann yozlaşmanın felsefesini, Nietzsche'yi en karanlık uçurumlarına, tendeki en hafif titremelere kadar yaşamış olmasaydı, en büyük eseri Doktor Faustus'u yozlaşma sorununa yönelik bu heyecan verici hesaplaşmayı hiçbir zaman gerçekleştiremezdi. Musil'in yozlaşma karşısındaki tutumu. Bu yozlaşma sorunuyla Musil derinlemesine ve ciddi biçimde ilgilenmiştir. Ve yaratısına bakıldığında yozlaşma kendini odak noktası niteliğindeki sorun olarak benimsetir. Musil, çağa yalnızca tanı koymakla yetinmeyip tedaviyi de önerebilmek için kendi kendisiyle yürüttüğü kavga ve bitmek bilmez tartışma içerisinde yozlaşmanın özünü ve köklerini araştırır. Vardığı her sonucu hemen yeni sorulara dönüştürmek, düşüncelerinden kristalleşen her bilgiye hemen karşı çıkmak, her ünlem işaretinin arkasına bir soru işareti, çekinerek dile getirilmiş her evetin arkasına kuşkulu bir belki ya da çaresizliği yansıtan bir hayır takmak, her zaman kendine karşı da şeytanın avukatlığını yapan Musil açısından karakteristiktir. Kendi tutumunu kendisine de razı olmayan bir adamın tutumu diye adlandırır. Şu saptamayı yapar. Bütün çalışmalarımda eksik olan şu. İşimi bitirdiğimde bir kez daha sormak. Bunu neden yapıyorum? Ne istiyorum? Ve buna verilecek yanıt açısından bu yanıt çok gelişigüzel değilse eğer hepsi üzerinde bir kez daha çalışmak. Kendine şu itirazı yöneltir. Tutum almıyorum. Nerede duracağımı bilmiyorum. Düşünen bilinç beni nereye götürecek? Bu daimon mı yoksa nesnellik mi? Kendini haklı göstermek için evet'e ve hayır'a gereksinim duymayan bağımsız insanların, araştırmacıların, deneycilerin de var olması gerektiğini söyler. Ve son olarak da şöyle der. Edebiyat özünde daha yüksek düzeyde bir insanlık uğruna verilen kavgadır. Bu amaç doğrultusunda edebiyat var olan üzerinde bir araştırmadır. Ve serin kanlı kuşkunun erdeminden yoksun herhangi bir araştırmanın hiçbir değeri yoktur. Musil, bu serin kanlı kuşkunun erdemiyle modern toplumun en gizli bölmelerini bile havaya uçurmuştu. Buralarda gizlenmek isteneni gün ışığına çıkarmış, yozlaşmanın acımasız bir dökümünü yapmış, her şeyin yanıtını bilmek gibi bir iddiada bulunmaksızın her şeyi sorgulamıştır. Çelişkiden çelişkiye ilerlemenin kendisini, sanki bir ormanda yolunu yitirmiş, hep aynı çıkış noktasına geri dönmek zorundaymış gibi bir çember içerisinde döndürdüğü ender değildir. Ama Musil bu arada ormanı son çalılığına, içindeki en beklenmedik aydınlık noktalara ve korkunç karanlıklara kadar tanır. Bu orman hakkında binlerce şey bilir. Bilmediği tek bir şey vardır. İçinden nasıl çıkılacağı. Gerçi bunu sezer ama bu konuda bilgi vermeyi başkalarına bırakır. Yazar olarak olanı araştırmakla olasılıkları gerçekliğin biçimlendirilmesi konusunda bir misyon yüklendiği duygusuna kapılmaksızın ima etmekle kendine düşeni yaptığına inanır. Buna karşın Musil'in çok anlamlı yaratısı yalnızca bitmekte olanın aynası olmayıp içinde yön, umut ve gelecekte taşır. Önce yıkılışın nedenlerinin ve felaketin sorgulanması. Her şeyden önce der Musil, felaketin çok karakteristik bir belirtisi, aynı zamanda belli bir ideolojik konumun ifadesiydi. Devlet mekanizmasındaki uzmanlar grubunun karşısındaki tutum, tam anlamıyla istediklerini yapsınlar tarzındaydı. Hani insanın yataklı vagonda yolculuk etmesi ve ancak çarpışmayla uyanması gibi. İnsanın başından aşmış olan, yalnızca devlet mekanizması, ekonomik ve politik iktidar gruplarının, anonim bir aygıtın artık ne olduğu anlaşılamayan, uygulamada denetlenebilir olmaktan çıkmış gücü değildi. Demokrasi, bir yanılsamaya dönüşmüştü. Artık bireyin gerçekte oyuyla belirleyebileceği hiçbir şey yoktu. Bireyin devlet gibi çok büyük bir örgütle tek normal ilişkisi istediğini yapsın tarzındaydı. Bu sözcük aynı zamanda dönemin formüllerinden birinin simgesidir. İnsanların birlikte yaşayışları öylesine yaygınlaşıp yoğunlaşmış ve ilişkiler de öylesine birbirine karışmıştır ki artık hiçbir göz, hiçbir irade büyükçe mesafelere uzanamamaktadır. Ve her insan kendi en dar işlev çevresinin dışında başkalarının vesayetine muhtaçtır. Kapıkulu zihniyeti hiçbir zaman şimdi, yani her şeyin kendi elinde olduğu zamanki kadar kısıtlı olmamıştır. Birey, istesin ya da istemesin, ses çıkartmamak zorundadır ve eylemsizdir. Egemenlik, halka ait olmayıp büyük bankalarda yoğunlaşmıştır. Çocuklar bile biliyorlar ki, Tanrı artık Prusyalı Friedrich'in bile inanmakta haklı olabileceği gibi en güçlü taburların yanında değil, fakat büyük bankalardan yana taburlar silahlanma endüstrisi için bir yatırımdan başka bir şey değil. Ve daha sonra burjuva çağı içinden yıkılmakta. Ben herhangi bir zaman karşıtlarından yana çıkmaya karar vermiş olmaksızın kapitalizmin ve bu ben herhangi bir zaman karşıtlarından yana çıkmaya karar vermiş olmaksızın kapitalizmin veya burjuvazinin işe yaramazlığına inanıyorum. Belki de demokrasinin zamanının geçtiğinden değil, tacirin zamanının geçtiğinden söz etmek gerekiyor. Bu burjuva tacirliği çağının geniş ölçüde fiyattan bağımlı olan tacirlik onurunun dışında politikada herhangi bir onuru yok. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Maxim Gorki, Maksimgorki. Henry von Kleist, Heinrich von Kleist. Guiscard, Guiscard. Marinetti, Marinetti. Ben, Benn, Pound. Pound. Mayakovski, Mayakovski. Beher, Becher. Toller, Toller. Aragon, Aragon. Eluard, Eluard. Knut Hamsun, Knut Hamsun. Heinrich Mann, Heinrich Mann. Bertolt Brecht, Brecht. Brecht. Baudelaire, Baudelaire. Friedrich, Friedrich.